Efendim şimdi bizim dinleyenlerimize bu etik meselesinde neden bir dernek kuruldu? Yani bu derneğin çalışmaları bizleri, kurumları, şirketleri, müesseseleri ne kadar etkileyecek? Nasıl ulaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani asıl hedefiniz ne? Onu öğrenmek isterler belki.
Evet, Etik Değerler Merkezi Derneği'ni biz Türkiye'deki gençlerin etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması maksadıyla kurduk. Bu sivil toplum hareketi gençler için kurulmuş bir sivil toplum hareketi. Tabii niçin böyle bir sivil toplum hareketine ihtiyaç duydunuz diye sordunuz.
Evet.
Türkiye, ben uzun yıllar hep birlikte belki içinde yaşadığımız ülkemizde bir takım yanlış davranışların, iyi olmayan davranışların, adil olmayan, şeffaf olmayan, sorumsuz davranışların, siz biraz önce ahlaklı kelimesini kullandınız.
Evet.
Yani bu bizim etik değerler, ahlaki ilkeler, iş ahlakı ilkeleri, etik değerler dediğimiz bu bütün doğru ve iyi davranışları kapsayan genel kavramın dışında uygulamalar olmaya başladı ve bunlar çok sık olmaya başladı.
Hı-hı.
Ve bu sık etik dışı davranışlar maalesef insanlara zarar vermeye başladı, kurumlara zarar vermeye başladı ve sonunda ülkemize zarar verecek. Çünkü etik dışı davranışların arttığı, büyüdüğü ülkeler bakıyorsunuz yavaş yavaş yozlaşan toplumlar haline geliyor.
Hı-hı.
Yozlaşan toplumlar daha sonra o ülkenin yapmış olduğu bir takım faaliyetlere de yaygın olarak yansıdığı zaman o toplumda rüşvet artıyor, o toplumda dolandırıcılık artıyor, o toplumda her yapılan iş gereğinden fazla maliyetli olmaya başlıyor ve ülkenin kaynakları giderek yanlış kullanılıyor.
Evet.
Ve fakirle zengin arasındaki uçurum giderek büyüyor ve ülke kalkınması olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla uzun vadeli düşünüldüğünde muhakkak etik ve iş ahlakına uygun davranmak gereği ortaya çıkıyor. Biz de bu konuda dedik ki nereden başlamalı? Muhakkak bu konu büyük bir konu. Ben hatırlıyorum rahmetli Sakıp Sabancı'yı ziyaret ettiğimde böyle bir fikrim olduğunu söylediğimde onun çok hoşuna gitmişti. Ay Bülent Bey, bu fikirleri nereden buluyorsun? Aferin aferin diye beni yüreklendirmişti. Ama sonradan öyle bir cümle söyledi ki herhalde çok üzülmüşüm. Suratım üzgün ifadeyle dolmuş. Ama Bülent Bey dedi, siz göle yoğurt mayası çalmaya çıkmışsınız dedi. Ve yüzündeki o üzgün ifadeyi de görünce tekrar beni motive etmek için, beni yüreklendirmek için sırtımı sıvazladı. Ya üzülme, merak etme, senin mayan tutacak deyip beni yüreklendirdi. O kadar güzel tespitte bulundu ki.
Doğru.
Bu göl büyük bir göl. Bunu biz bir dernek olarak çözemeyiz. Biz bunu 3 dernek olsak, 10 dernek olsak bu işi Türkiye'de çözemeyiz. Herkesin bu konuda titiz davranması lazım. Tüm kurumların, siyaset dahil, bürokrasi dahil, üniversiteler dahil, basın dahil, hep birlikte el ele olursa bu işte bir başarı elde edilebilir. Ben hep diyorum ki nasıl bir saatin içinde küçük küçük çarklar var, hepsi doğru çalışırsa o saat doğruyu gösterir. Bir tanesi yanlışlık yaparsa saat doğruyu göstermez. Etik de böyle bir şey. Hep birlikte düzgün çalışmak zorundayız. Bunu da nereden başlayalım deyince baktık ki mesela şirketlerle ilişkili bu konularda bazı sivil toplum kuruluşları kurulmuş. Şirketlerin etik değerleriyle onları iyileştirmekle ilgili. Kamuda başbakanlık bünyesinde bir etik kurulu ve orada hani bürokraside, siyasette etik konusuna ele almak üzere bir yapılanma hareketi var. Fakat gençler konusunda dedik böyle bir hareketlenme söz konusu olmamış. Sivil toplum kuruluşu olarak biz gençlere yönelelim.
Hı hı.
Onlarla bu projeleri gerçekleştirelim. Ve o şekilde hareket ettik ve yola çıktık.
Bir araştırma yaptırmışsınız. Onun sonuçları da çok ilgi çekici. En büyük etik sorunu nedir ülkemizde denilince 22.7'si ayrımcılık demiş.
Evet.
Onu biraz açabilir miyiz? Yani ayrımcılık derken bu şirketlerin kendi kültürlerinde yani çalıştırdıkları insanlar üzerindeki ayrımdan mı hareket ediyor gençler? Onu mu vurguluyorlar Sayın
bu
Şenver?
Bu çalışmamız evet. Şimdi şöyle açıklamakta belki fayda var. Bu çalışmayı biz 18 yaşla 24 yaş arasındaki grupta yaptırdık ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve eğitim düzeyi Türkiye'deki toplu eğitim düzeyine uygun örnekler seçildi. Yani güvenilirliği yüksek bir çalışma yaptırıldı. Burada sizin de ifade buyurduğunuz gibi en önemli diye soruldu. Yani evet. Gençlerin, o gençlerin gözünde en önemli etik sorun birinci ayrımcılık çıktı. Ben şöyle bir değerlendirme yapmam uygun olur diye düşünüyorum. Ayrımcılık tabii ki çok genel bir kelime evet. ama her alanda, her manada. Şimdi her alanda dediğimizde hani gençlerin diyelim okul hayatından başlayarak hani okulda bir öğretmenin talebelere karşı gösterdiği davranışlar sırasında veya bir imtihan kağıdını değerlendirme sırasında veya iş hayatına atılırken iş müracaatı yaptı, işe alınma sırasında şirketin gösterdiği tavırlar açısından. Bunu birazcık daha büyütürsünüz. Bir kanunun uygulanması bakımından bana başka uygulanır, ben tutuksuz yargılanır, öteki evet. tutuklu yargılanır. Anladım. Aynı şeyi yapmışsak bana farklı, sana farklı. Yani bunu birazcık daha büyüttüğünüz zaman işte milliyet esasına, bazına getirdiğiniz evet. zaman işte sen Türksün, sen Kürtsün, o bile görüşülebilir. Yani burada eşit davranmak, yani biz insanlar olarak eşit davranılmak istiyoruz. Kayırılmak, birini kayırmak, birini diğerinden farklı tutup bazı maddi veya manevi imkanları hak etmediği şekilde o tarafa doğru, başka tarafa doğru çekmek, insanların yetkilerini kullanırken eşit davranmamak karşısındakine, işte bir hastaneye gittiğiniz zaman bile hani doktorun size başka muamele, ötekine başka muamele yapmaması, birine bir öncelik tanıyor olması veya size davranırken suratı asık, ona davranırken güler yüzlü davranması. Yani bunu çok büyütebilirsiniz.
Çok önemli ama çok özür dilerim. 18-24 yaş grubundaki gençlerden söz ediyoruz. Onlar demek ki hayatlarının daha bu baharında fark etmişler ki bu ülkede ayrımcılık dedikleri, sizin de alt başlığını güzel tarif ettiğiniz bir muameleyle karşılaşmışlar. Burada tabii standartların oluşmaması, evrensel bir değil mi normların oluşmaması evet. çok önemli. Belki de bu etik derneği bu boşluğa hitap edecek. O açıdan çok önemsemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü şunu bilirsiniz, Türkiye'de yani ben de 30 yıldır gazetecilik yaparken işte 1 milyon arabayı geri çağırdı. Küçücük bir bozukluğu nedeniyle bu şeyi herkese iade hakkı tanıdı. Ya da belediyenin işte kaldırımı kötü yaptığı için oradaki bir bacağında küçücük bir kırık olan insana 1 milyon dolar verdi. Neden? Yani orada bu olumlu örnekler herhalde bizde etik kuralların herkesin DNA'sına işlemesi halinde çok böyle olumlu sonuçlara neden olacak.
Yani doğru söylüyorsunuz Atilla Bey. Şimdi mesela ikinci olarak da yine gençlerimiz çok haklı olarak ikinci etik sorunu Türkiye'nin haksız kazanç demiş. Yani o kadar evet, önemli evet, bir tespit evet. ki bu haksız kazanç. Yani bu haksız kazancı sadece rüşvet, yolsuzluk falan gibi algılamamak lazım.
İyi.
Yani bir şirketin sattığı ürün ve hizmetler olabilir. Verilen bir hizmetin, ürünün karşılığı alınan bedel olabilir.
Faturası satış en basiti değil mi? Fatura evet, kesmezsiniz.
Evet, evet. Yani ayrımcılığı nasıl güzel tespit ettilerse efendim vergi affı çıkarıyoruz. Birisi doğru dürüst vergilerini veriyor. Belki arabasını satıp veriyor, evini satıp veriyor, düzgün davranıyor. Ötekisi vergisini vermiyor. Hadi seni affettim diyorsun. Hani ayrımcılık, bu da bir ayrımcılık. Evet. Bunun devamında haksız kazanç olarak hakikaten bakıyorsun bir şeyin makul, bugünlerde çok konuşuluyor, mesela bankaların aldığı ücretle komisyonlar konuşuluyor. Ya olur mu deniyor, ben paramı çantayla taşısam, taksiyle taşısam daha az para harcarım gibi. Yani burada da ben şunu görüyorum, hani Türkiye'de bizim maalesef vur deyince öldürme kültürümüz var. Yani bir şeyi karar ve dengesinde yapamıyoruz. Yani bir şeyi ya beyaz gibi ya da siyah gibi yapmaya alışmışız.
Eskiler der ya ifratla tefrit arası bir şey diye, yani bu dengeyi sağlayamıyoruz, doğru söylüyorsunuz.
Evet, yani o nedenle de kazançsa ya şunu düzgün bir kazanç olsun, haklı bir kazanç olsun. Yani onun bile haksız olan tarafını seçiyoruz. Bunu gençler tespit etmiş. Ve bir başka da çok ilgimizi çeken tespit de, üçüncü olarak da aldatıcı reklam, aldatıcı ürün tanıtımı diyorlar.
Evet.
Yani o yaşta gençler şirketlerin yaptığı ürün tanıtımlarında aldatıcı olduklarını veya yaptıkları reklamlarda, televizyon reklamlarında aldatıcı davrandıklarından şikayet ediyorlar.
Bu
çok önemli bir tespit.
Bu da önemli. Peki burada sizin bu projelerinizin içinde, yani gençlere belki de bu ilk öğretimdeki büyük Türkiye'nin asıl geleceğini temsil edecek o damara bunları anlatmak gibi böyle milli eğitimle bir çalışmanız oluyor mu Sayın Bülent Şenver?
Evet, şu etapta ilk önce biz kendi yapmış olduğumuz çalışmaları bizim derneğimizle üniversiteler arasında ilk etapta başlatalım istedik. Ve üniversitelerde Etik Sohbetler adı altında bir proje başlattık.
Evet.
Üniversiteleri ziyaret ediyoruz. Oradaki bir kulüple, öğrenci kulübüyle işbirliği yapıyoruz. Ve öğrencilere etik konusunda, ben ve çağırdığım bir iş adamı olabiliyor, sanatçı olabiliyor, onunla birlikte etik konusunda bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ama söylediğiniz çok doğru. İleriki aşamalarda bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla da görüşüp, daha genç yaştaki insanlara bunu, yani liselere, oradan ilköğretim okullarına yayabilecek bir sistemi uygulatabiliyor olmamız gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için de birazcık bizim dernek olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerde somut elle tutulur başarıları gösterip,
tabii,
yani kendimizi kanıtlayıp bakanlığın karşısına çıkmamız gerekir.
Evet.
Şu anda o emekleme safhasındayız.
Hı hı.
Bu yapmış olduğumuz çalışmalar inşallah belirli bir noktaya eriştikten sonra da bakanlığa gidip iyi niyetimizi onlarla paylaşıp işbirliği imkanlarını birlikte inşallah gerçekleştiririz.
Doğru. Çünkü şunu düşündüm bir anda, ilkokulda birinci sınıfta geldiler, beşinci sınıfa kadar hani seçmeli ders gibi bir şey olsa, yani başkasının ödevini aşırıp yapmanın, sınavda yan taraftan kopya çekmenin, belki teneffüste oynarken başka bir çocuğu itip de su içmenin hoş olmadığını anlayan bir çocuk belki bu etik kavramıyla daha başında tanışmış olur diye düşündüm.
Tabii, doğru söylüyorsun. Ne kadar erken tanışırsa o kadar başarılı olacaktır.
Mutlaka.
Doğru.
Peki, sizin Etik Değerler Merkezi Derneği'nin çalışmalarını çok önemsemek lazım. Sizi de kutluyoruz. Gerçekten böyle bir tam sivil toplum örgütü mantığıyla çok ilginç bir alanda, çok önemli, aslında çok önemli bir faaliyet yürütüyorsunuz. Başka radyosu başında bizi dinleyenlere ileteceğiniz bu konuyla ilgili son mesajınızı alarak size teşekkür etmek istemiştim.
Bizim Etik Değerler Merkezi Derneğimizin web sitesi var. Onlara o web sitesinin adresini vereyim.
www.edmer.org
org'dir.
Tamam.
Ben herkesi etik gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Bizler yola çıktık. Bizlerle birlikte el ele versinler. Türkiye için hep birlikte genç etik liderler yetiştirelim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Etik Değerler Merkezi Derneği'nin kurucu başkanı Sayın Bülent Şenver, başarılar diliyoruz. Sağ olun yayına katıldığınız için.
Teşekkür ederim.